Ayrım 16.
Kur'an-ı Kerim'de zaten giyim kuşam konusuna çok önem atfetmemiştir. Kısa geçmiştir bu bahsi. Peygamber Efendimiz de ziynet yerlerinizi örtün buyurmuştur. Örtünmekten murat, güzelliğimizle ya da zenginliğimizle bizim kadar güzel ya da zengin olmayanların kıskançlığını uyandırmamak, onları üzmemektir. Mihrişah Sultan şeyhin sesine dalmıştı. Bu beyaz ve yakışıklı yüz, bu usul ses, onun bütün erkekler karşısında sarındığı zırhını en zayıf yerinden deliyor, içine nüfuz ediyordu. Erkeklerin her türüne karşı kendini korumaya alışıktı ama bir din adamına karşı kendini nasıl koruyacağını bilmiyordu. Sizce başını örtmeyen biri itikadını kaybetmiş mi olur, günah mı işliyorum? Şeyh Efendi başını salladı. Günahı tartmak bizim haddimiz değil. Kalbi ibadet, şekli ibadetten her zaman önemlidir. Her şey insanın kalbinde başlar çünkü. İtikadınız olduğu sürece ibadetiniz sizinle Rabbimiz arasında kalır. İçinizden nasıl geliyorsa öyle davranın. Dediğim gibi başınızı örtmeniz yalnızca Rabbin yarattıklarına karşı saygınızı gösterir. Bu saygıyı gösterip göstermemek de size kalmış. Mihrişah Sultan durup düşündü. Sizce başımı örtsem iktifa eder mi? Şeyh Efendi, sultanın sezemeyeceği biçimde gülümsedi. Peygamber Efendimiz, utanmadığın sürece her istediğini yap buyurmuşlar. İnsanların iradesine önem vermişler. Başınızı örtmek istiyorsanız örtün, elbette iktifa eder. Mihrişah Sultan, sesindeki cilveyi saklamaya uğraştı. Acaba bana verebileceğiniz bir bez parçası var mıdır? Karşınızda otururken başımı bağlayabileceğim. Daha sözünü bitirirken karanlıkların içinden Hasan Efendi elinde geniş bir şalla çıkıp şalı sultana verdi. Mihrişah Sultan gerçek bir heyecan duyarak bağladı başını. Gür saçlarını şalın içine hapsetti. Böylece yüzünün güzelliği daha çok çıktı ortaya. Şeyh Efendi o güzelliğe bir daha ve gene aynı günah korkusuyla baktı. Mihrişah Sultan o tekkeden başını bağlamış olarak çıkacak, bütün İstanbul'un Mısırlı fahişenin şeyhi gördükten sonra hak dinine döndüğünü düşünüp Şeyh Efendi'nin kerametine bir kez daha iman etmesini sağlayacaktı. Başını örtmenin kendisine yakıştığını keşfettikten sonra da hep öyle dolaşacak ve şeyhin etkisinin kalıcılığını da göstermiş olacaktı. Sultan kalkmadan önce şeyhe baktı, hiçbir zaman bir erkeğe bakamadığı gibi kendini bırakarak arzuyla dikti gözlerini gözlerine, kendisini ve duygularını saklamaya gerek duymadı. Tekrar gelmeme müsaade eder misiniz, gelebilir miyim? Şeyh Efendi gülümsedi. Ne zaman arzu buyurursanız, kapımız size her zaman açık, bizi sevindirirsiniz. Bunu duyan Hasan Efendi, eyvah dedi içinden. Bir güzel orospu gitti, başka bir güzel orospu geldi. Hey Tanrım, nedir senin Şeyh Efendi'den istediğin? İmparatorluk, geniş sınırları içinde yaşayan insanları gibi, dışarıdan bakıldığında sessiz, sakin, suskun ve hareketsizdi. Gücünü Tanrı'dan aldığını söyleyen, Şeyhülislam fetvaları ve padişahın halifelik sıfatıyla neredeyse ilahi bir görüntü almış olan istibdat, sonsuz bir baskıyla imparatorluğu dilsiz ve kıpırtısız bırakmıştı. Ama çeşit çeşit milletten, ırktan, dinden, mezhepten müteşekkil bu cemiyet, aynen insanları gibi ruhunda derin bir huzursuzluk, serazat bir hayata duyulan bir susamışlık ve yakın zamanda patlayacak isyan tohumları taşıyordu. Bu gerçeği daha o zamandan gördüğünü iddia eden ama bu iddiasına hiçbir zaman Osman'ı inandıramayan Reşit Paşa, padişah daima bir devrilme endişesini taşıyordu. Bu endişeyi izale etmenin yolunu ordunun komutanlarına, paşalarına, beylerine paye ve para dağıtmakta bulmuştu. Bu politikası istediği sonuçları doğurdu. Paşalar hiç isyan etmediler. Lakin padişah ordunun alt tabakalarına hiç ehemmiyet atfetmiyordu. Kendisini küçük rütbeli subayların devirebileceğini hiç düşünmüyordu. Ama onu paşalar değil, yüzbaşılar, küçümsediği o alelade subaylar devirecekti, demişti. İmparatorluğun değişik bölgelerinde küçük rütbeli subayların kurduğu teşkilatlar, bir kurutma kağıdının çeşitli yerlerine damlatılan mürekkep damlaları gibi genişleyerek birbirleriyle bütünleşip kaynaşmaya, bir büyük teşkilat haline dönmeye başlamıştı. İttihat ve Terakki Cemiyeti etlenip kemikleniyordu. Bu büyük teşkilatlanmanın İstanbul bacağını oluşturan Cevat Bey ile arkadaşları, o yaz artık seslerini ahaliye duyurmaya karar verdiler. Paralarını birleştirip yüksek kaldırımdaki küçük bir dükkandan taş baskı yapan, elden düşme bir litografi aleti satın aldılar, makineyi çarşambada bir arkadaşlarının evine taşıdılar ve baş başa verip yazdıkları bir bildiriyi yeni aldıkları alette kanter içinde kalarak çoğalttılar. Bildiri, "Ey Müslümanlar ve Türkler!" diye başlıyordu. Zulüm, istibdat ve idaresizlikten şikayet ederek halkı harekete çağırıyordu. Zulüm ve istibdadın merkezi olan Bab-ı Ali'yi, Şeyhülislam kapısını, Yıldız Sarayı'nı basarak bu daireleri müstebitlerin başına yıkalım, el ele verelim, toplanalım, çoğalalım. Bizim de hürriyete, serbestliğe aşık ve müstahak olduğumuzu alemi medeniyete gösterelim. İmza olarak da Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti yazmışlardı. Üç arkadaş bildirileri paylaştılar. Biri bunları askeri tıbbiye talebelerine, harbiye mektebine ve subaylara dağıtacaktı. Bir diğeri Aksaray, Fatih civarında yollara bırakacaktı. Cevat Bey de Ortaköy'de padişahın sarayına mümkün mertebe yakın yerlere koyacaktı. Akşamüstü bildirileri koynuna sokup koltukları eskimiş bir kira arabasına binerek Ortaköy'ün yolunu tuttu. Tenine değen bildiriler sanki etini yakıyor, havanın sıcaklığından çok gömleğinin altındaki kağıtların etkisiyle terliyordu. Bu bildirilerle yakalanmak demek, idam bankasının karşısına çıkmak demekti. Korkuyordu ama Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olduğunu iddia eden bir güce meydan okumanın, bir tür büyü gibi kendini gerçeklerden kopartan zevkine de doyamıyordu. Cesaretini korkusuyla besliyor, ne kadar korkulması gereken bir iş yaptığını fark ettikçe bunu gerçekleştirmek isteği de o kadar artıyordu. Cevat Bey, belki kardeşi Ragıp Bey gibi ünlü bir kabadayıyı kavgaya davet edemez, elde bıçak Wrangel'in kerhanesinde kavgaya tutuşamazdı, cesareti buna yetmezdi. Onun cesaretinin ortaya çıkabilmesi için tehlikenin ve meydan okunan rakibin de büyük olması gerekiyordu. Akşam ezanı okunurken Ortaköy'de indi arabadan, sokaklarda pek kimse yoktu. Namaza giden bir iki ihtiyarla siyah cübbesinin eteklerini dalgalandırarak telaşla yürüyen bir Ermeni papazına rastladı. O saatlerde saray yakınında dolaşmak hiç de tekin değildi ama Cevat Bey üstündeki askeri üniformaya güveniyordu. Sarayın yüksek duvarının hemen bitişiğindeki küçük sokağa saptı, sokağın sağ tarafında fesli zuhaf alaylarıyla sarıklı Arap taburlarının kışlaları vardı. Cevat Bey yolu kolaçan edip civarda kimse olmadığını gördükten sonra koynundan çıkardığı bildirileri sarayın duvarlarına yapıştırmaya başladı. 15-20 tanesini yapıştırdıktan sonra geri kalanları da kışlaların kapısının yanına attı. Hızlı adımlarla yürüyüp zuhaf alayına girdi. Alay katiplerinden Yüzbaşı Kazım Hilmi Bey, askeri liseden sınıf arkadaşıydı. Talimler bitmiş, askerler karavanalarını yemek için yemekhanelere gitmişlerdi. Odasında tek başına sıkılan Kazım Bey, sınıf arkadaşını sevinçle karşıladı. Sarılıp öpüştükten sonra, "Tam zamanında geldin," dedi. "Şimdi sana bir sofra donatacağım. Biraz çakıştıracağız. Eski günleri yad edeceğiz." Askerlere emirler verdi. Biraz sonra nöbetçi subayın odasındaki masaya bir çilingir sofrası kuruldu. Ekmek, peynir, domates, yeşil soğan, kavun, karpuz, bir şişe de binlik rakı. Kazım Bey o akşam nöbetçi olan bir binbaşıyı da davet etti yemeğe. Tam ilk kadehte ilk yudumları almışlardı ki bir asker telaşla gelip öbür binbaşıyı saraydan çağırdıklarına haber verdi. Binbaşı hemen üniformasını düzeltti, ağzını çalgaladı, fesini giyip "Siz keyfinize bakın, ben birazdan döner size yetişirim," deyip gitti. Gerçekten de yarım saat sonra döndü. Kıpkırmızı kesilmişti. Hiçbir şey söylemeden küçük kadehe rakı koyup bir dikişte yuvarladı, yumruğuyla bıyıklarını sıvazladı. "Tahir Paşa çağırtmış," dedi. Arkadaşlarının meraklanmasını beklerken kendine bir kadeh daha doldurduktan sonra devam etti. "Hainin biri sarayın duvarlarına istibdada karşıyız diye beyannameler yapıştırmış. Padişah köpürmüş, anlaşılan Tahir Paşa'yı bir güzel kalaylamış. O da karşısına alıp bizi kalayladı, pırıl pırıl yaptı. Parlamayan yerim kalmadı şu mübarek akşam vakti." Öfkesinden ikinci kadehi de dikip bitirdi, sonra nispeten ağırlaşmış hareketlerle gene bıyıklarını sıvazladı, iki subaya baktı, söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi diye biraz düşündükten sonra sonunda söylemeye karar verdi. "Yani adamlara hain diyoruz birader ama bu gidişatta da dur diyecek biri lazım hakikaten." Üç subay biraz ilerilerindeki sarayda kopan fırtınaya hiç aldırmadan, İmparatorluğun dört bir köşesindeki askeri karargahlardaki subaylar gibi bir şeyler yapılması gerektiğinden, istibdattan, hürriyetten konuştular. Gece yarısına doğru Cevat Bey çakır keyif bir halde, teşkilatı için müstakbel azalar peylemiş ve görevini yerine getirmiş olarak neşeyle ayrıldı Kışlı'dan. O bildirilerin etkisi ertesi gün gözüktü. Gene tevkifatlar başladı. Bu işle hiçbir ilgileri olmadığı halde birçok subay gözaltına alındı. Bir kısmı sürgüne, bir kısmı askeri hapishanelere gönderildi. Ama bu baskılar ve tevkifatlar arttıkça teşkilat da genişliyor, padişahın amansız öfkesi subayların üstünde kamçı etkisi yapıyordu. Avrupa'daki Osmanlılarla da ilişki kuruyorlar, oralarda çıkartılan dergileri, gazeteleri kaçak olarak İstanbul'a getirtiyorlardı. Almanya'ya gittikten bir ay sonra Ragıp Bey de kaçak yayınların dersaadete gönderilmesi işinde düzenli bir görev edinmişti. Ragıp Bey'i bir topçu birliğine tayin etmişlerdi. Prusya ordusunun disiplinine hayran kalan Ragıp Bey, toplara da aşık olmuştu. Bir yandan Almanca öğrenmeye çalışırken, bir yandan da bitmez tükenmez bir iştahla son model toplar hakkında bulabildiği bütün bilgiyi yutar gibi okuyordu. Boş zamanlarında birliğin ahırlarındaki atlara biniyor, İstanbul'daki yıllarında biraz paslanmış olan adelelerini hareketlendirip dedelerinden tevarüz ettiği binicilik yeteneğini geliştiriyordu. Zaten çok iyi bir biniciydi. Şam'da birçok yarışmaya katılıp kazanmıştı. Atını geniş Alman ovalarında dört nala kaldırıyor, koşturuyor, hızla giderken atın boynuna yatıyor, karnına dolanıyor, üzengilerinin üstünde ayağa kalkıyor, türlü hareketler yapıp steplerde büyümüş bir Tatar delikanlısı gibi eğleniyordu. Yalnızlık ve yabancılık zor gelse de toplara, atlara ve yeni bir dil öğrenmeye olan tutkusuyla çok da sıkılmadan günlerini geçiriyor, çok sevdiği askeri disiplinin içinde askerce bir hayat yaşayabilmenin tadını çıkartıyor, bir gün Osmanlı ordusuna da bu disiplini taşımayı hayal ediyordu. 2 ayını hiç şikayetsiz Alman meslektaşlarının beğenisini, komutanların takdirini kazanarak geçirdikten sonra önlenemeyen bir kadın özlemi bastı. Kadın isteği bir türlü geçmeyen bir kaşıntı gibi yerleşti vücuduna. Kimseye bir şey söyleyemiyordu ama taburundaki Alman subaylar genç Osmanlı zabitinin derdini anlamakta gecikmediler. Taburun belalılarından birkaç düelloya, bol miktarda meyhane kavgasına karışmış iri yarı bir yüzbaşıyla iki arkadaşı bir gün nöbette Ragıp Bey'in yanına gelip şehirdeki bir kafeden söz ettiler. Oraya genç fräuleinler geliyordu. Tanıştıkları erkeklerle dans ediyorlar, beğendiklerini alıp evlerine götürerek eğlenceyi koyulaştırıyorlardı. Ama demişti iri yarı yüzbaşı, oraya giden bir erkeğin yalnız olduğunu ve genç bir hanımla tanışmak istediğini belirtebilmesi için yakasına kırmızı bir karanfil takması gerekiyor. O hafta sonu Ragıp Bey üniformalarını ütületti, dizlerine kadar yükselen körüklü çizmelerini pırıl pırıl boyattı, saçlarını tarayıp bıyıklarını bir iyice burdu ve kendisine tarif edilen kafenin yolunu tuttu. Yolda bir çiçekçiye uğrayıp aldığı kırmızı karanfili de üniformasının yakasına taktı. Heyecandan ve utançtan etrafına bakınamadan kafeye girip kendine bir kahve ısmarladı, bacak bacak üstüne atıp yanında getirdiği Almanca gazeteyi açarak kafasını gazeteye gömdü. Hem Almancasını gazete okuyarak geliştirmeye çalışıyor hem de heyecanını bastırmaya uğraşıyordu. Garson kahvesini getirince pek de anlamadığı gazeteyi masaya bırakıp kahve fincanını aldı. Fincanı ağzına doğru götürürken başını da geriye doğru atarak çevresine baktı. Etrafındaki masalarda oturan hemen hemen herkes kendisine bakıyordu. Bu bakışların nedenini anlamadı ama herkesin kendisine bakmasından huzursuzlandı. İkinci yudumunu alırken kafede hiçbir kadının bulunmadığını fark etti. Çevredekilerin hepsi erkekti ve üniforması, parlak çizmeleri ve iri bıyıklarıyla oturan bu Osmanlı zabitine gülümsüyorlardı. Erkeklerin uzun dalgalı saçları, güzel yüzleri vardı ve birçoğu rengarenk esvaplarının yakalarına kırmızı bir karanfil takmışlardı. O pudra ve parfüm kokan, ipekler ve ketenler içindeki güzel erkekler kalabalığının ortasında sımsıkı ütülenmiş üniforması, katı yakası, çizmeleri, palaskası, tabancası, bıyıkları ve yakasındaki kırmızı karanfiliyle Ragıp Bey, herkesin ilgisini çeken egzotik bir bitki gibiydi. İlk kez böyle birini görüyorlardı orada ve masadaki erkeklerin çoğunun zihninde yeni fantaziler yaratıyordu. Ragıp Bey nereye geldiğini, yakasındaki karanfilin manasını ancak kumral saçlı, mavi gözlü, yakışıklı bir delikanlı kendisine şuh bir tebessüm yolladığında fark etti ve şaşkınlıktan titreyen elleriyle çıkardığı paraları saymadan masanın üstüne attıktan sonra geldiğinden çok daha büyük bir utanç ve öfke içinde fırladı kafeden dışarı. Epeyce gittikten sonra bile arkasından patlayan kahkahaların sesini hiddetten köpürerek duyuyordu. O akşam doğru subay kulübüne gitti. Gözleriyle kalabalığı şöyle bir kolaçan ettikten sonra iri yarı yüzbaşının oturduğu masayı görüp kararlı adımlarla o masaya yöneldi. Alman meslektaşlarının kendisine taktığı isimle von Ragıp'a yapılan şakadan herkes haberdar olduğundan onun hareketlerini ilgiyle izliyorlardı. Ragıp Bey yüzbaşının tam önünde durdu. Yakasından tutup ayağa kaldırarak yarım Almancasıyla "Dışarı gel," dedi. Sonra kelimenin Almancasını unuttuğundan eliyle tabancasının kılıfına vurarak "Bunu da al," diyerek silkeledi yüzbaşıyı. Öbür subayların Ragıp Bey'in yüzbaşıyı düelloya davet ettiğini anlamaları için birkaç saniye geçmesi gerekti. Ama anlar anlamaz ayağa fırlayıp araya girerek genç subayı yatıştırmaya çalıştılar. Ragıp Bey ise yatışmıyor, yalnızca "Dışarı gelsin," diye bağırıyordu kendisini tutanların arasından. Alman subayların düellodan korktukları yoktu ama haksız olduklarını ve şakayı biraz abarttıklarını fark etmişlerdi. İri yarı yüzbaşı Ragıp Bey'in yanına gelip elini uzattı. "Özür dilerim von Ragıp. Kötü bir niyetim yoktu. Şaka yapmak istedik ama hatalı davrandım. İstersen dışarı gelirim ama eğer onun yerine benimle bir içki içersen hayatım boyunca dostun olurum." Ragıp Bey yüzbaşının söylediklerinin hepsini anlamamıştı ama barışmak istediğini, özür dilediğini, en önemlisi de yaptığından gerçekten utanıp pişman olduğunu sezmişti. Diğer subaylar da dostça sırtına vurarak şerefe kadeh kaldırmayı önerdiler. Yüzünde derin bir yara izi olan, bir bacağı aksayan, geniş göğsü nişanlarla dolu bir yarbay da kalabalığın arasından Ragıp Bey'e yaklaştı. "Cesur ve değerli bir misafire yapılan bu tatsız şakadan hepimiz mahcup olduk," dedi. Yüzbaşı yaptığı için özür diledi. "Ben de özür diliyorum. Şahsınızı rencide edecek bir hakaret ya da kötü niyet olmadığını askerlik şerefim üstüne yemin ederek temin ederim. Bir düelloya gerek yok." Ragıp Bey işi uzatmanın çiğlik olacağını sezdi. "Peki," dedi. Hemen Ragıp Bey'e bir içki getirildi. Subay kulübündeki bütün subaylar ayağa kalkarak Ragıp Bey'e döndüler ve bütün salonu kaplayan bir şakırtıyla topuklarını çarparak kadehlerini kaldırdılar. "Fon Ragıp'a." Biri bağırdı. "Bir dikişte." İçkilerini bir dikişte bitirip bardaklarını yere atıp parçaladılar. Ragıp Bey'in Alman meslektaşlarıyla arasındaki gerçek dostluk o gece başladı. Kavgalarıyla ve düellolarıyla ünlü yüzbaşıyı düelloya davet etmesini de, özür dilenince işi fazla uzatmadan barışmasını da beğenmişlerdi. Bir subayın hak ettiği saygıyı Ragıp Bey'in de hak ettiğine karar vermişlerdi. İri yarı yüzbaşıyla arkadaşları Ragıp Bey'i kendi masalarına davet ettiler. Yüzbaşı yeniden özür diledikten sonra, "Sana dostluğumu kanıtlayacağım," dedi. 2 hafta sonra Berlin'de bütün alaylardan subayların katılacağı bir at yarışı yapılacak. İmparatorun önünde yarış olacak. Bu Alman ordusu için önemli bir yarıştır. Her yıl yapılır. Bu yıl ben gidecektim. Yerimi sana bırakıyorum. Sen git. Ragıp Bey reddedecek gibi olduysa da, gündüz ne kadar sert ve disiplinliyseler, geceleri de içki içince o kadar coşkulu ve çocuksu olan subayların hep bir ağızdan "Sen git, sen git!" diye bağırmalarına daha fazla direnemeyip kabul etti. Alman imparatorunun önünde yarışan ilk Osmanlı zabiti olmak Ragıp Bey'e düşmüştü. Açıkça söylemese de Ragıp Bey Alman imparatoru önünde yarışmış olmaktan daima gurur duydu. O düello olayını anlatırken de Osman'a "Hayrettir," demişti. Ne zaman başım belaya girse sonuçta mesele hep benim lehime tecelli etti. 2 hafta boyunca Alman subay arkadaşlarıyla birlikte hazırladıkları bir program dahilinde idman yaptı, yarışa katılacağı alayın en iyi atıyla gecesini gündüzünü birlikte geçirdi. Neredeyse ahırda yatıp kalktı. Bineceği at, yelesi ve kuyruğu siyah, sağ ön bacağında beyaz bir leke olan, güneşte kısa tüyleri parpar yanan sütlü kahverenginde, 1000 altınlık, heybetli bir İngiliz kısrağıydı ki, yürüyüşünde bile bir asalet vardı. 4 nala kalktığında bir yay gibi geriliyor, karnı yere değecek gibi oluyor, küçük kulakları arkaya yatıyordu. Ragıp Bey'e birliğinden 3 Alman subay arkadaşı daha katıldı. Onun Berlin'de yalnız kalmasına, yabancılık çekmesine gönülleri razı olmamıştı. Hala bir boşluk duygusu hissediyorlar, bunu ödemeye uğraşıyorlardı. Trende yol boyu askerlikten, ordulardan, toplardan, kadınlardan konuştular. Ragıp Bey'i en çok şaşırtansa subayların imparatorlarına gerçek bir hayranlıkla bağlı olmaları, ondan içten bir saygıyla söz etmeleriydi. Kendi ülkesinde hiçbir subay bir tren yolculuğunda açıkça padişahı eleştiremezse de, ondan böyle sevgiyle söz edecek birkaç riyakâr paşa ve hafiye dışında kimse bulunamazdı. Padişah sevilmez, ondan yalnızca korkulurdu. Subay arkadaşlarıyla gittiği dans partileri, başı açık kadınlar, hep birlikte içilen içkiler, söylenen şarkılar, büyük orkestralar, başta Beethoven olmak üzere bestekarlara duyulan hayranlık, hemen hemen herkesin Almanya'nın ünlü ediplerinden ezbere mısralar bilip yeri geldiğinde söylemesi gibi imparatorlarına duydukları sevgi ve saygı da çok şaşırtıcıydı. İstanbul'daki hayatı artık gözüne çok sönük, daha da fenası süfli gözüküyordu. Kadın diye yalnızca Rum ve Yahudi orospuları, müzik diye yalnızca meyhanelere çağrılan ince saz takımlarını biliyor, edebiyattan neredeyse hiç anlamıyordu. Silahlar konusunda da diğer subaylara kıyasla çok gerideydi. Bıçak ve tabancayı iyi biliyor, iyi kullanıyordu ama kılıçlar ve toplar konusunda çok bilgisizdi. Eskrimde kimseyle yarışamıyor, topların kullanılma tekniği konusunda tam bir cahil olarak kalıyordu. Almanların elindeki silahların hiçbiri Osmanlıların elinde yoktu. Hele makineli tüfek diye bir yeni icat görmüştü ki görür görmez aklı gitmişti. Bütün subaylar gibi o da milletiyle ve vatanıyla gururlanmak istiyor ama bunda çok zorlanıyordu. Yarış günü Berlin'deki büyük hipodroma arkadaşlarıyla birlikte gitti. Hipodrom tıklım tıklım doluydu. İmparator maiyetiyle birlikte şeref locasına yerleşmişti. Yarışacak subaylar siyah, boz, kül rengi, kırmızı değişik değişik üniformaları, ağları deri kaplık at pantolonları, pırıl pırıl çizmeleri, göğüslerini kaplayan rengarenk madalyaları, başlarında, tepelerinde mızrak ucu gibi bir sivrilik bulunan çelik miğferleriyle atlarını son kez gözden geçiriyorlardı. Agıp Bey gri üniforması, tepesi püsküllü mor fesiyle bir garip duruyordu bu kalabalığın arasında ve kendi görünüşünün garip olduğunu düşünüp sıkılıyordu. Yarışçıların çıkış yerine gelmesi emredildiğinde Senfoni isimli atına bindi. Kendisiyle birlikte gelen arkadaşları elini sıkıp ona iyi şanslar dilediler. İri yarı yüzbaşı Ragıp Bey'in çizmesine dostça bir şaplak attı. ''Hadi Fon Ragıp, göster şunlara bizim alayın kim olduğunu. Türk nasıl ata biniyormuş görsünler.'' Arkadaşlarının diğer Almanları değil de kendisini desteklemesi Ragıp Bey'i hem şaşırtmış hem de çok sevindirmişti. Yarış 4 tur koşulacaktı. Bütün atlar yan yana dizildiler. Bir tabancanın patlamasıyla birlikte koşmak için sabırsızlanan atlar ileri fırladı. Yarış başlar başlamaz siyah üniformalı bir subay, üniforması gibi siyah atıyla öne geçmişti. Heyecanını tam bastıramadığından Ragıp Bey ilk turu 4. bitirdi ama altındaki at gerçekten mükemmeldi ve Ragıp Bey kendine at koşturmanın ve kazanma hırsının o muhteşem rüzgarına bırakıp heyecanını unutunca 2. turda 3.'lüğe geçti. 2. tura girdiklerinde öndeki siyahlıyla aralarında yalnızca yarım at boyu fark vardı. Son tura ikisi başa baş girdiler. İkisi de iyi biniciydi ve ikisinin atları da mükemmeldi. Bütün hipodrom ayaktaydı ve Alman subayı alkışlıyorlardı. Finişe yaklaşırlarken Ragıp Bey üzengilerinin üzerinde hafifçe doğrulup boylu boyunca atın boynuna yatarak ağırlığını hafifletti ve mahmuzlarını vurmasıyla birlikte at son gücüyle yeni bir hamle yapıp siyahlıyı bir baş geçti ve yarışı önde bitirdi. Önce derin bir sessizlik oldu. Koca hipodromda yalnızca 3 çift elin alkışı duyuldu. Sonra diğerleri de isteksizce katıldılar bu alkışlara ama Morfesli Türk zabitin birinciliği herkese biraz ağır gelmişti. Ragıp Bey'i alıp imparatorun huzuruna çıkardılar. İmparatorun karşısında tam bir Prusyalı gibi topuklarını çarparak dimdik durup selam verdi. Tebrik ederim diyen imparator, daha sonraları Ragıp Bey'in kendisine büyük bir konak almasını sağlayacak 3.000 altını bir kesenin içinde uzattı. Gönülsüzce övdü Ragıp Bey'i. Ata iyi biniyorsun Türk. Arkasından dayanamayıp imparatorlara özgü şımarıklıkla ekledi. Ama atın üstünde kedi gibi duruyorsun. Hasan Efendi'ye göre Mihrişah Sultan'ın tekkeye 2. ziyareti İstanbul Şehremini'nin Ali Şamil Paşa'nın kardeşine bağlı Kürtler tarafından vurulduğu güne rastlıyordu. Ama Osman bu pehlivan yapılı yarı tekke müridi yarı bahriye zabiti adamın söylediği tarihlere pek inanmıyordu. Çünkü Hasan Efendi zamanı bir deste iskambil gibi karıştırıyor, sonra aralarından çektiği kağıtları canının istediği gibi yan yana diziyordu. Hasan Efendi ise her konuda her zaman olduğu gibi inatçı ve ısrarlıydı. Bütün şehir çalkalanıyordu. Dün gibi aklımda Abdülrezzak Bey'in oğlunun intikamını almak isteyen Kürtler, Göztepe istasyonunda trenden inen Şehremini'ni istasyonun tam çıkışında oğluyla birlikte vurarak öldürmüşlerdi.